Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evvelin vel-Ahirin. Ve-selamun alel-Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını tanımaya çalıştığımız bu bölümlerin 18. bölümüyle yine beraberiz. Hatırlayacağınız üzere Resulullah aleyhisselamın amcalarından Ebu Leheb'i işliyorduk en son. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ebu Leheb nasipsizin nasipsizliklerini gördükten sonra biz hayatımız içerisinde Ebu Leheb hareketleri yaparak Ebu Bekir tarzı mı istiyoruz, onu sorgulayalım diye arzu ediyoruz. Ya da amca söyleyeyim, Ebu Leheb hareketleri yaparak Hamza olmak mı istiyoruz diyelim. Efendim, Resulullah Aleyhisselam İslam'ın o evrensel mesajını her şeye rağmen bunu 50 kere söylemek istiyorum ve özellikle de Ebu Leheb'e rağmen. Evet, adım adım onu takip ediyor. Yalanlıyordu efendim. Anlatmaya çalışıyor. Ebu Leheb de onu yalanlamaya çalışıyordu. Bu böyle yürüyüp gidiyordu. Sadece bundan önceki hafta hatırlarsanız Resulullah'ın peşinden giderek işte Akabe'ye mi gitti, Mina'ya mı gitti, Müzdelife'ye mi gitti, Harem-i Şerif'e mi gitti, nerededir, ne yapıyor? Hangi insanla konuşuyorsa gidip onu yalanlıyordu ve iki taktik uyguluyordu. Bunları gördüğümüz için bir daha geri dönmüyorum. Ve bunu artırarak, düşmanlığın şiddetini artırarak sürdürüyordu. Bu namussuzluk yolunda devam ediyordu amca. Efendim, bu yetmiyormuş gibi Allah'ın takdiri işte, Resulullah Aleyhisselam'ın evi, Mekke'deki evi, Ebu Leheb ile, nasipsiz Ebu Leheb ile yine nasipsiz bir yakını olan Ukbe bin Ebu Muayit evlerinin arasındaydı. Yani iki korkunç kötü komşusu vardı sallallahu aleyhi ve sellemin. İki korkunç kötü komşusu vardı. Bak, kötü demiyorum sadece. Korkunç kötü. Bunlar... Düşünün şimdi siz, evinizin bir tarafında bir hain, bir tarafında bir hain ve her gün yüz yüze geliyorsunuz. Ve bu komşular size yapmadığını bırakmıyorlar. O kadar kötülük yapıyorlar ki, çok çok çok böyle kötülük çeşitleri var. Ben bunlar içinden sadece kısa birkaç örnekle yetinmeye çalışayım. Çünkü olumsuzluklarla sizi çok fazla yormak istemiyorum. Ben ileride diğer amcalara geçip o İslam'ın güzelliğini o tatlı ve mutlu bir şekilde paylaşmak ve mutlu olmak istiyorum. Efendim, bunlar yani etrafta tozdan, topraktan, pislikten, ateşten, dumandan tutun artık nereye vardırırsanız vardırın her alanda kötü komşuluk yapıyorlar. İki tanesi çok öne çıkıyor. Biri, İkisi de yapıyor bunu. Resulullah'ın gelip geçeceği oraya çok sivri dikenler getirip döküyorlar efendim. Yani ayakkabıyı rahatlıkla delecek çok sivri dikenler getirip bilhassa gece çıkınca batsın mübarek ayaklarına diye döküyorlar. Ta uzaklara gidiyorlar bunun için. Efendim, böyle sırtlarına batıyor veyahut da köleler böyle bir sürü sıkıntı çekiyor. Korkunç şekilde dikenler getirip evin etrafına dökerek Resulullah basınca batsın mübarek ayaklarına bu sıkıntı yapıyorlar. Ebu Leheb bunu yapıyor. Hain amca bir üstünde yapıyor. Efendim, bakmaya, yanından geçmeye tiksindiğimiz pislik diyeyim ben, bağışlayın. pislik. Bu kadar. Başka bir kelimeyi kullanamıyorum. Yani bunları pislik toplayıp yollara döküyor oraya. Aleyhisselam basınca eli ayağı kirlensin diye. Kokusun diye. Anlıyorsunuz değil mi efendim? Bakın konuşmaya ben tiksiniyorum. Siz dinlemeye tiksiniyorsunuz. Bu hain Resulullah'a eziyet olsun diye o pisliğe rağmen bunu yapıyor. Bizzat kendisi yapıyor. Hanımı yapıyor Ummu Cemil. Aleyhisselam evine girip çıktıkça bir yandan dikenler, bir yandan pislikler. Onları bir şekilde temizlemeye çalışıyor. Ey komşularım diyor. Bu nasıl bir komşuluktur? Bu nasıl bir komşuluktur? Subhanallah ben bu sahneyi görünce çok üzülüyorum. Ve utanıyorum. Ya böyle komşu mu olur Allah sizi hissetsin ya. Bu nedir ya? Bir değil, iki değil, üç değil. Yeter artık. Deriz değil mi biz? Çok diyoruz. Bu ne biçim komşuluktur diyor aleyhisselam bağırmadan. Rahmet peygamberi. Merhamet peygamberi. Şefkat peygamberi. Sevgi peygamberi. Sabır peygamberi. Usve-i hasene. En güzel örnek. Bu nasıl bir komşuluktur? Bu nasıl bir komşuluktur? Subhanallah. Bu nasıl bir komşuluktur? Resulullah Aleyhisselam'ı örnek aldığımızı söylemek başka, örnek almak başka. Bu pislikleri dökme aşamasında bir gün Hazreti Hamza yakalıyor Ebu Leheb'i ki Ebu Leheb Hazreti Hamza'nın abisi olur, onun büyüğüdür. Böyle çok böyle pislikleri getirmiş, kokuyor pis pis. Efendim bir kapla getirmiş böyle ter içinde kalmış onu taşıma esnasında Resulullah'ın evin etrafına kapının önüne falan dökecek koksun bir yandan kokusu bir yandan basınca pis olsun diye böyle Ebu Leheb'in bu pis hareketini gören Hazreti Hamza radıyallahu anh süratle koşuyor. O daha kovayı dökmeye kalmadan o kovayı elinden aldığı başından aşağı geçiriyor. Üstüne döküyor yani Ebu Leheb'in yani kardeşinin. Tabi çok kızan Ebu Leheb ahmak çocuk ne yaptığının farkında mısın? Diye kızıyor. Ahmak çocuk. Hazreti Hamza. Ahmak kimdir? Yeğenine bu hareketi yapan mı? Yeğeninin yanında yer alan mı? Ahmak kimdir? Bir daha bunu yaptığını görürsem abi demem, kardeş demem bunları sana yediririm diyor. Ebu Leheb çekiniyor tabii Hazreti Hamza'dan. Onu ayrıca göreceğiz. Hamza'yı ayrıca göreceğiz. Ve taktik değiştiriyor. Evet. Parayla adam tutuyor. Parayı çok seven Ebu Leheb. Parayı buraya harcıyor. Adam tutuyor. Resulullah'ın evin önüne, kapının önüne, etrafına, gelip geçtiği yerlere pislik döksün diye para harcayarak bu çirkinliği yaptırmaya devam ediyor. Yani yakalarsa Hamza işte şey olacak. Bu işçisine bunu yapacak. Yani parayı çok seven bir adam. Para kurdu bir adam ama Resulullah kötü olsun diye o parayı harcamaya yani kıyıyor ona yani. Subhanallah. O yüzden Allah-u Teala herkesin parasını hayır yoluna nasip etmiyor efendim. Bak parayı seven bir adam sırf Resulullah'a kötülük olsun diye, sıkıntı olsun diye efendim. Bak neler yaptırıyor. Allah hamdolsun. Nice insan var. Vakıf hizmetleriydi. Efendim ta adını bile telaffuz edemediğimiz ülkelerde kuyular açmaktı. Su kuyuları efendim. İnsanlara açtı, yiyecekti vesaireydi. Bunları ulaştırmak için nice insanımız paraları nice yerlere gidiyor. Elhamdülillah. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Ama burada bakıyorsunuz, parayı seven bir adam, paraya kıyamayan bir adam, sırf Resulullah'a mani olsun diye parayı bu yolda harcayabiliyor. Ve cehenneme odun oluyor bu adam. Bu örnekler efendim çok. Dedim ya, iki alanda örnek vermekle yetineceğimizi efendim söylemiştik. Mekke dönemi boyunca Ebu Leheb Resulullah'a çok eziyet etti efendim. Şimdi belki unuturum ileride, belki söyleyemem diye bir güzel sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Leheb açık bir düşmandır efendim. Her yerde Resulullah rencide eder, üzerine yürür. Ancak bazı hainlikleri var. Bunların birisi de Hazreti Hatice'ye karşı duyduğu o meşhur öfkesidir. Resulullah'ın evde olmadığı zamanları takip eder. İşte Hatice anneyi koruyacak, kollayacak kimse olmadığını takip eder. Evin bahçesinde, avlusunda bir yerinde bir şekilde içeriye dalar. Bu hain adam Hatice anneye demediği çirkin sözü bırakmaz. Bağırır, çağırır. eline geçirdiğiyle üzerine atar toz, toprak, taş vesaire, kaçar oradan. Bunu yapar. Hatice anne, Resulullah beni böyle görmesin, üzülür diye toparlar eder. Resulullah eve gelince de bir şey söylemez. Bir şey söylemez. Şimdi yeridir mecburen, daha oraya çok var ama bu sahnenin anlaşılması için karşı tarafın da anlatılması lazım. Hatice annenin kardeşlerinden biri olan Nevfel var. Bunu sonra göreceğiz. Hatice anneye gelince göreceğiz. Bu da çok zalim bir adamdır. Bu da toplumda piyasaya çıkmaz ama Resulullah'ı tek yakaladığında yapmadığı çirkinliği bırakmaz. Nevfel bin Hüveylid yapmadığı çirkinliği bırakmaz. Resulullah Aleyhisselam da Hatice duyarsa üzülür diye ondan hiç söz etmez. Şimdi buyurun. Biz amcayı görüyoruz. Kayın birader ve hanım kısmını yok ama mecburen bu tabloyu aldım. Şimdi Aleyhisselam sevgili annemize, yani hanımına muhabbetinden dolayı senin şu kardeşinden çektiğim nedir ya, yeter demez. Hatice annemiz, Ebu Leheb'in bu yaptığından Resulullah'ın haberi yok. Buna rağmen annemiz Resulullah üzülmesin diye senin şu amcandan çektiğim nedir demez. Efendim bunları annelerimizde göreceğiz. Ama bu sahneyi atlayamadım. Daha oraya çok var. Ebu Leheb'in yaptığı bir şirretliktir bu. Orada genişçe gelecek zamanı geldiğinde. Yani bizim bazen bu kayınpeder olur, kayınvalide olur, kayınbirader olur, amca olur, baldız olur. Ne bileyim hani hanım veya erkek tarafının akrabalarından diyelim. Olumsuz bir duruş sergiler ve aileye bakıyorsunuz. Hay senin şu dayından çektiğim, amcandan çektiğim, yeğeninden çektiğim, yengenden, babandan, annenden neyse. Yani bunu söyleyerek aileye adeta inci çekirdeği dikeriz adeta yani. İyi de yani karşı tarafın kardeşi kötüsü, annesi babası neyse, yeğeni kötüyse benim ne suçum var yani? Ben ne yapayım yani? İşte görüyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anneyi sevdiğinden o üzülmesin diye senin şu kardeşinden çektiğim nedir demiyor. Ama aynı şekilde Ebu Leheb canavarı böyle bu tür kötülükler yaptığı halde Resulullah aleyhisselam üzülmesin diye ona olan muhabbetinden dolayı o da onu ileri sürmüyor efendim. Yani aile içerisinde huzuru yakalamanın yöntemlerinin çok farklı boyutudur bu. Hatice anneye sıra geldiğinde inşallah buraya geniş geniş Allah izin verirse göreceğiz efendim. Evet, dedik ya Ebu Leheb Mekke döneyim boyunca bir sıkıntı olsun da bir zorluk olsun da içinde Ebu Leheb olmasın yok. Ve en çarpıcı sahneyi de kaynaklarımıza ve zihin dünyamıza kazınan boykot yılları, abluka yılları, tecrit yılları diye denen 3 yıl süren o çile vadisinde, o ölüm vadisinde hayat esnasında Ebu Leheb'in o korkunç ve çirkin duruşunu görürüz efendim. O korkunç ve çirkin duruşunu görürüz. Subhanallah. Subhanallah. Mekke müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam artık öldürmeye karar verirler. Ancak başaramazlar. Onu öldüremeyince bütün Haşimoğullarını yok etmek için. Yani çok zorlu bir sınav ile karşı karşıya kalır Müslümanlar. Sadece Müslümanlar değil, Haşimoğulları. Resulullah'ın yakınları yani. Biliyorsunuz yani hadise çok uzun. Ben ablukayı genişçe işlemeyeceğim. Şibi Ebi Talip adı verilen işte mahalleye, bu dağ eteğinin kenarına bir yere Müslümanları sıkıştırır. Etrafını çevirirler. İşte yiyecek, içecek girmesini, çıkmasını engellerler. Onlara kız alıp kız verilmeyecek. Bir şey satılmayacak, alınmayacak. Yani onlar orada aç susuz. Yani bunlara 3 sene bunu uygulayalım değil başlangıçta. Bir rakam yok, bir tarih yok yani, ucu açık. Onlar ya o peygamberim diyen şahsı bize teslim edecekler, biz onu öldüreceğiz, bu işten kurtulacağız. Ya da bu suların tamamı toplu soykırım. Orada bu şekilde ölecek diye etraflarını efendim kuşatırlar burada. Bütün Haşimoğulları, yani Müslüman olan da olmayan da. Burada çok düşündürücü sahnelerimiz var. Ebu Talip amcaya gelince bu sahne biraz geniş efendim görülecek Ebu Talip amcada. Geniş görülecek. Ama sadece Ebu Leheb kısmında şurayı söylemek durumundayım ben. Mekkeliler böyle bir toplantı yaptıklarında Haşim oğullarından bu toplantıya katılan tek kişi Ebu Leheb'tir. Hain adam. Sevgili yeğenini, bunu bilerek kullandım sevgili yeğen diye. Yani biraz içi cızetsin belki diye koruması gerekirken yeğenine düşmanlık da diğerlerinden daha öne çıkıyor. Öne çıkıyor ve onlarla birlik olup iman etmeyen birçok Haşimi var. Ama Resulullah Aleyhisselam'ı teslim etmiyorlar. Onu en azından kendi bizim milletimizdendir, kabilemizdendir, aşiretimizdendir diye Resulullah'ı korudukları için onlar da abluka altına alınıyorlar. Haşim oğullarından abluka altında olmayan tek isim Ebu Leheb. Diğerlerle, bütün kabilelerle, boylarla birlik olur ve Resulullah Aleyhisselam ve kabilesinin imha edilmesine göz yumur. Kardeşi, kardeşleri bu ablukanın içindedir. Her şey bir yana. Ve gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken şey bu kadar mı ihanet olur yani? Tabii sonuçta Allah-u Teala müminleri kurtaracak ama 3 sene ölüm kalım savaşı, hayatta kalma savaşı verir Müslümanlar. Bunu biraz Ebu Talip'te biraz göreceğiz biraz. İşte akraba boyutuyla hangi amca, hangi amcaoğlu, hangi dayı, yenge görürken onlar da varsa hayat hikayesi orada da yine kısmi olsa yine göreceğiz. Yine Hatice anneyi görürken göreceğiz efendim bunları. Çok genişçe inşallah ileride. Efendim Allah'ın yardımıyla, Müslümanların sabrıyla bu Badir'e atlatılır. Müslümanlar bundan zaferle çıkarlar. Ebu Leheb daha bir kudurgandır. Ancak Resulullah'ın amcası Ebu Talip ölür. Sadece hayatını değil, yüreğini paylaşan, her şeyini paylaşan Hatice annemiz ölür. Aleyhisselam, tabir yerindeyse, eli ayağı budanır deriz ya, hüzün yılı o yüzden o yıl. Çok büyük bir hüzün içerisindedir Aleyhisselam. Ve Ebu Leheb'in burada kısmen bir yumuşadığını, kısmen akrabalık taassubuyla, birazcık sahip çıkar gibi durduğunu ama kısa süre içerisinde tekrar düşmanlığa döndüğünü ve artırdığını görürüz. Tabi sonrasında da sürekli saldırgan tavırlarını sürdürür. Efendim Medine'ye hicretten sonra Müslümanların peşi bırakılmaz. Birçok seriyeler olur. Ve en büyük savaş da Bedir Savaşı. Bedir Savaşı için müşrikler bir kuvvet toplayıp Resulullah'ın işini tümüyle bitirmek için yola çıktıklarında Ebu Leheb bu savaşa katılmaz efendim. Şimdi burada çok farklı rivayetler var. Atike hala rüya görür. Ben onu Atike halaya sıra gelince söyleyeceğim. Bir rüya görür. Yani rüyada bir nevi mağlubiyet diyelim şimdilik kısaca. O etkisinde kalır. Ablasının gördüğü rüyanın etkisinde kalır. Ebu Leheb korkar. Ve yerine rivayetlerde As bin Hişam bin Muhire'yi gönderir. Yani bu Ebu Cehil'in kardeşidir As bin Hişam. Daha doğrusu tam eline fırsat geçer. Çünkü ticaret yapar bunların hepsi biliyorsunuz. As bin Hişam ticarette biraz işleri geri gider. Ebu Leheb'e borçlanır. Ciddi büyük borç. 4000 dinar falan deniyor bu. 4000 dinar gibi bir şey. Ciddi borç borçlanır. Bedir Savaşı patlak verince der ki İşte senin borcuna karşılık sen de benim yerime Bedir'e gideceksin der. Bedir'e gönderir. Tabi Bedir de ölür. Ayrı bir olay. Şimdi Ebu Leheb Bedir'e gitmediği için ben Bedir dönüşünü söyleyeyim ve bu amcadan da kurtulmak üzereyiz. Çünkü ölümü az kaldı. Artık belki sizin de hocam ya biraz iyi şeyler anlat bundan bizi ne oyalıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama Resulullah'ın çektiği sıkıntıyı, akrabalarından çektiği sıkıntıyı akrabalarından gördüğü desteği. İkisini de görmemiz lazım. Biz Resulullah'ı tanımak istiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Bedir Savaşı biliyorsunuz Müslümanların büyük bir zaferiyle sonuçlanır. Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası olduğu halde en azılı düşmanlarının başında gelen Ebu Leheb gelen haber karşısında bir ses duyan af buyurun köpek gibi kulaklarını diker. Bu haberi duymaya çalışır. Haber korkunç. Dedik ya, kendisi savaşa gitmemiş, yerine As bin Hişam'ı vekil olarak göndermiş. O hep öyle yapıyor. Sebep ne olursa olsun, bir şekilde savaştan geri kalınca yerine adam gönderir. Onların kuralları böyleydi. İşte burada, bu haber aşamasında Çok canlı bir tablo var şu anda elimde. Size bu tabloyu paylaşayım efendim. Birkaç isim girecek şimdi devreye. İnşallah onları da hepsini bir bir görmüş olalım. Zamana sığdırmaya çalışalım. Efendim, köle olarak çile üstüne çile çeken Ebu Rafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından satın alınıp hürriyetine kavuşturulmuştu. O da Abbas amca ile onun hanımı Lübaba yengenin hizmetlerini görüyordu. Mekke'de bu adam. Hizmetlerini görüyor ve ok ustasıydı, yani ok yapar satar. Geçimi buydu. Şimdi ne alaka var diyeceksiniz. Bak, üç isim gördük. Ebu Rafi, Abbas amca, Lübaba yenge. İşte Ebu Rafi yine Kabe'nin yanında oklarını şöyle gözden geçiriyor. Ufak tefek tamiratlarını yapıyor. Lübaba yenge, Ummul Fadıl Lübabetül Kubra. Tam adı. Biz kısa Lübaba diyoruz. Lübaba yenge de onun yanına gidip geliyor işte. Yani işlerini takip ediyor. Haberci çığlık çığlığa felaket haberlerini verirken Ebu Rafi duydukça yüzü gülüyor. Lübaba yengenin yüzü gülüyor. Ancak burada bir çarpıcı bir şey var. Ebu Leheb de o günde üzerinde çok kıymetli bir elbise giymiş. Süksü yapıp sürerek geliyor. Gölge arıyor ve gölgede Ebu Rafi'nin olduğu yer, oraya oturuyor ve dolayısıyla Ebu Rafi ile sırt sırta geliyor. Ebu Leheb. Bizim konumuz Ebu Leheb. Ebu Rafi değil ama sahneyi böyle anlamak durumundayız. Ve o anda işte geliyor bu sesler. İşte mahvolduk, yıkıldık, bittik, bunlara girmiyorum ben. Ayrıntıya girmiyorum. Bedir. Yani Müslümanlar için nasıl Zeyd bin Harise Resulullah tarafından Medine'ye müjdeci gönderildi. Müjde, zafer Müslümanların. Mekke'ye de ağıtçı geldi. Bittik, öldük, kaybettik. En önemli adamlarımızı kaybettik diyen haberci geldi. Ortalık karıştı. Ve Ebu Leheb de şaşkın. Yok canım diyor, olmaz öyle şey ya. İnanmak istemiyor. Tam bu esnada halk bir yana doğru bakarak daha çok sesleniyor. İşte Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalip de geldi. Ebu Sufyan Bedir'den döndü. Bu Ebu Sufyan Mekke lideri Ebu Sufyan değil. Bu Ebu Sufyan daha önce gördük, hatırlayacaksınız. Resulullah'ın büyük amcası Haris'in oğlu. Haris amcanın oğlu Ebu Sufyan. Bu Mekke fethine kadar müşrik olmuş, Resulullah'a çok çektirmiş, sonra imanla şereflemiş, genişçe hayat hikayesini efendim görmüştük. Dinleyemeyenler efendim Radyo Erkam'a girsinler internetten, online o sahneyi bulup dinlesinler efendim. Ebu Sufyan Mughire bin Haris bu. Onun geldiğini söyleyince millet, Ebu Leheb şaşkın bir vaziyette, amcası ya onun da. Sesleniyor, Ebu Sufyan, buyur amcam, yanıma gel. Geliyorum diyor, yanına geliyor. Ebu Leheb tabi zaferi Müslümanların kazandığına inanmıyor. Bunlar yanlış söylüyorlar. O yüzden diyor ki biraz rahat aslında. Öyle zannediyorum ki en doğru haber sendedir. Evet, en doğru haber sendedir. Sonuçta o da aynı dinde, o da müşrik. En doğru haber sendedir. Ebu Sufyan Mughire bin Haris gelip Ebu Leheb'in yanına oturuyor. Halk da toplanıyor. Böyle meraklılar, işte imanını gizleyen Müslümanlar, tutsak Müslümanlar, oradan buradan sesleri duymaya çalışanlar, meraklılar, endişeliler, etraf bayağı bir kalabalık. Ebu Leheb soruyor, fakat endişeyle soruyor. Ey kardeşimin oğlu, ey yeğenim, bana haber ver bakalım. Bunlar ne öyle bağırıp duruyor, zaferi, savaşı kaybettik diye. Kureyş'in durumu nedir? Ordumuz ne yaptı? Ebu Sufyan hala savaştaymış gibi korkulu bir şekilde cevap veriyor. Vallahi çok çetin bir savaşa girdik ve korkunç bir bozguna uğradık. Evet, korkunç bir bozguna uğradık. Bozgun deyince biz bir radyo programındayız ve ara vermemiz gerekiyor. Şöyle kısa bir ara verelim ama bozgun vermeyelim biz. Bizden ayrılmayın sakın, çünkü devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarının 18. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. 18. bölümün efendim ikinci yarısıyla yine beraberiz. Kısa ara verdik. İnşallah bu arada anlattığımız şeyler zihinlerden dağılmamıştır. Ama çok ana fikrin, ana fikir özetini söyleyeyim. Ebu Leheb yeğeni Ebu Sufyan Muhire bin Haris'i dinliyordu. Bedir'den gelmişti. Efendim ve Ebu Sufyan Muhire bin Haris demişti ki çok çetin bir savaşa girdik. Bedir'de korkunç bir bozguna uğradık. Ebu Sufyan böyle söyleyince Ebu Leheb yerinden fırlıyor. Ne diyorsun sen diyor. Bozguna mı uğradınız diyor. Biz sadece muhacir ve ensar ile savaşmadık. Bakın Allah-u Teala birilerine bir şey nasip edecekse bir şeyler gösteriyor. Kul gayret göstermeyince ya geç kalıyor, nasipsizliğe düşüyor ya da ileride nasip oluyor. Ebu Sufyan Muhire bin Haris Mekke fethine arefesinde İslam'a girecek. İşte Allah ona gösteriyor. Biz diyor sadece muhacir ve ensarla savaşmadık. Şaşırıyor Ebu Leheb. Başka kimler vardı ki diyor yani. Gökle yer arasında alaca atlar üzerinde ak benizli adamlarla karşılaştık ki vallahi onlara kimse baş edemez. Onlar bizi perişan etti. İşte burada o yüzden üç isim söyledim Ebu Rafi, Hazreti Abbas ve Lübabe Enge diye. İşte burada bunu işiten Ebu Rafi dayanamıyor ve haykırıyor. Vallahi onlar meleklerdir. Allah-u Teala onları Resulullah Aleyhisselam'a yardım için göndermiştir. Vallahi onlar meleklerdir. Zavallı adam daha sözünü bitirmemişti ki Ebu Leheb haini birden fırlıyor. Yüzüne öyle bir sert tokat vuruyor ki Ebu Rafi yerlere uzanıyor. Ancak o anın verdiği elektriklenmeyle öfkeyle yerinden fırlıyor ve Ebu Leheb'e saldırıyor. Ebu Rafi ile Ebu Leheb kavgaya tutuşuyorlar. Fakat Ebu Rafi zayıf ve çelimsiz bir adam. Ebu Leheb ise güçlü bir rakip. Tabii ki onu kavradığı gibi yere savuruyor. Fena halde savuruyor yere. Üzerine çıkıp fena halde dövmeye başlıyor. Hep anlık bu hadiseler. Olay böyle gelişince Lübabe yenge boş durmuyor. Çünkü o anda orada Abbas amca yok. Yerinden fırlıyor. Çünkü Abbas amca da seferdedir. O da oradadır. Yerinden fırlıyor. Seri bir hareketle çadırın direklerinden birini söktüğü gibi Ebu Leheb'in başına şiddetli bir darbe indiriyor. Ebu Leheb fena halde düşüyor yere. Başını fena halde yardı ve ardından da Lübabe yenge erkekler gibi haykırdı. Efendisi burada olmayan birini zayıf ve çaresiz buldun öyle mi? Allah'a and olsun ki biz sağ oldukça Ebu Rafi'nin sahibiyiz ve sen ona bir şey yapamayacaksın. Tekrar kaldırınca Ebu Leheb geri sıçrıyor ve kaçarak gidiyor. Bu nasipsiz gidince Lübabe yenge bu sefer de diğer nasipsiz Ebu Sufyan Muhire bin Haris'e dönüyor. Şunu doğru dürüst anlat bakalım. Ey Ebu Sufyan, Muhire, yenildik işte yenge, bunu neyini anlatayım diyor. Yenildik işte. O da şimdi soramıyor Abbas'ın durumu nedir diye. Abbas amcaya gelince bunu göreceğiz. Abbas amcaya zorla götürmüşlerdi, savaştaydı. Yenildik diyor, 70 ölü verdik diyor. Defol buradan kovuyor. 70 ölü. Şimdi kocası orada. Hazreti Abbas, bunu ona sıra gelince göreceğiz. Burada sadece Ebu Leheb'in yani kendi yakınlarıyla olan ilişkilerindeki çıkmazını görelim diye ben bu örneği verdim. Yani tabii böyle dağıldı gittiler. Yani Ebu Leheb Müslüman olan ya da Müslüman olmadığı halde Resulullah Aleyhisselam aleyhine çalışmayan, onun yanındaymış gibi görünen her Haşimi'ye karşı bu öfkesini biliyor. Neticede haberler daha çok geldi ve Mekke'nin en önde gelenlerinden 70 kişinin öldüğü haberi geldi. Bu haber Mekke'yi sarstı. Ebu Leheb de kahrından hasta oldu, yataklara düştü. Yaraları çıktı, yaraların suları aktı. Çok pis bir duruma düştü. Yani kaynaklarımız ne tür bir hastalık ismini veremiyorlar ama bulaşıcı bir hastalık türünden olduğu görülüyor. Efendim, yani bir anda artıyor hastalığı, artıyor. Bedir Savaşı'nın haberin aldığı günden 9 gün boyunca artıyor ve 9. günü feci bir şekilde ölüyor. Ebu Leheb feci bir şekilde ölüyor. Hatta işte şu dünyada bile bu rezaleti yaşayacak. Hastalık artıyor, kokuyor. Hanımı da, çocukları da onu terk ediyorlar. Yanına yanaşamıyor kimse. Çok kötü kokuyor ama. Ölüyor. Ölüsü öldüğü an mahalleyi tutuyor koku. Ve çoluk çocuk başka yerlere taşınıyorlar sağa sola. Fakat koku fazla yayılınca mahalleli isyan ediyor. Mahalleli isyan ediyor. Bilhassa oğullarına. Ne biçim evlatsınız siz? İnsan babasını götürüp bir yere defeder, gömer. Fakat kimse yanaşamıyor ki gömsünler. Parayla adam tutuyorlar. Uzun uzun sırıklarla, iplerle atarak ipi oradan uzaktan halkalar bir şekilde tutturup evden sürüye sürüye çıkarıp, evet Ebu Leheb, Ebu Leheb. Efendim, müthiş bir koku yayılıyor etrafa. Ben şimdi bunu anlatırken sanki şu anda pis bir koku alır gibiyim. Sanıyorum siz de aynısını yaşıyorsunuz galiba. Resulullah bunları yapmanın şu dünyalık karşılığı, bu dünyalık, Allah muhafaza. Ahirete ne olacak? Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, sana hamdolsun, bizi Müslüman yarattın. Ya Rabbi, bizi Resulullah'ın karşısında kılmadın. Ya Rabbi, bize sevdirdin, bize tanıttın. Ya Rabbi, sana hamdolsun. Sana hamdolsun ya Rabbi. Biz bunu ödeyemeyiz. Şu dünyada bile onun sevgisiyle şöyle konuşurken ne kadar mutlu oluyoruz. Ona karşı şahısları konuşurken, anlatırken ne kadar öfkeleniyoruz. Şu anda Ebu Leheb'de aynısını yaşıyoruz, görüyorsunuz. Böyle sürüye sürüye Mekke'nin dışına bir yere çıkarıp efendim yine bir çukur eşiyorlar. Tekrar sürüyüp de yanına yanaşıp da efendim toprak atamıyorlar da uzaktan taş kaya ata sonra sırıkların ucuyla ittire ittire efendim üstünü o şekilde kapatıyorlar. Ebu Leheb böyle geberip gidiyor. Evet. Böyle geberip gidiyor. Ve bu ölüm aslında iyi düşünülse, ki Allah sabur esması var, Allah'ın ismi var mübarek, Allahu Teala Celle Celaluhu. Her şeyin karşılığını olumlu ya da olumsuz dünyada vermez Allahu Teala. Buraya bir kısa bir anlayalım diye bir şey söyleyeyim. En azından tiksintimiz biraz geçsin diye söyleyeyim. Çünkü iyi şeylere yavaş yavaş gireceğiz. Hazreti Ömer'in halifeliğinin olduğu yıllarda hizmetçisi önüne yemek koyuyor Hazreti Ömer'in önüne. Yemeğe oturuyor, birkaç lokma çıkarıyor. Halife duruyor, ağlamaya başlıyor. Hizmetçi soruyor, efendim diyor, sizi ağlatan nedir? Diyor ki, Resulullah benden daha diyor iyiydi, bunları yiyemedi. Ebu Bekir benden daha iyiydi, bunları yiyemedi. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Musab örnek veriyor, bir sürü örnek veriyor. Bilmiyorum ve korktum diyor. Ben iyi biri değil miyim ki her şeyi şu dünyada yiyorum da ahirete bir şey kalmayacak mı diyor. Ben buna ağlıyorum. Hizmetçi Müslüman, akıllı. Hazreti Ömer dönemi bu. Ya emir el müminin, ey müminlerin emiri diyor. Sen endişe etme. Allahu Teala bazılarına şu dünyada vermez. Ahirette bol bol verir. Bazılarına her şeyi şu dünyada verir. Ahirette hiçbir şey vermez. Ama bazılarına Allahu Teala Hazretleri hem bu dünyada verir hem ahirette verir. Ben öyle zannediyorum ki sen onlardansın. Halife, niye benimle beraber oturmuyorsun der. Yanına alır, beraber yerler efendim. Ebu Leheb'e dünyada dünyalık verdi. Ama Ebu Leheb dünyalığa takıldı. Kalbini çalıştıramadı. Kafasını değil, kalbini. O kafa kalpten koptu mu yamuk çalışır. O yüzden aklın vahye ihtiyacı var. Ebu Leheb aptal değildi, akılsız değildi. Çok zeki bir adamdı, kurnaz bir adamdı. Kalbi ölmüştü. O yüzden bütün ehli irşat kalp üzerinde durur efendim. Kalp kaydı mı Allah muhafaza. Aklı bir şekilde yola getirirsiniz ama kalp gitti mi gider Allah muhafaza. O yüzden büyükler insanın kalbinden yakalarlar efendim. Kalbinden yakalarlar. Ve kalbimizi bir yere teslim ettiğimizde huzuru buluruz. Çünkü seven de kalptir, nefret duyan da kalptir. Kabul denen kalptir, reddeden kalptir. İşte bu kabul olunca sevgi olunca arkası gelir. Evet. Efendim Ebu Leheb'in 3 erkek, 3 kız, 6 çocuğu vardı. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın nasipsiz ve hain amcasından, yengesinden 6 amcaoğlu çocukları vardı. 3 amcaoğlu, 3 amca kız. Bunlar kimlerdi? Durumları nedir? Şöyle kısa kısa bir görelim. Çünkü bunların bazıları babalarından aşağı değil. Ebu Leheb'in en büyük oğlu Utbe. Utbe. Az önce geçtiği gibi Hazreti Rukiye ile evlidir. Utbe. Ve ailesinin malum baskısı sebebiyle müşrik olduğundan efendim Rukiye'yi boşadı. İşte az önce geçti bunlar. Yani az önce dediğim önceki haftada gördük bunları. Geçti bunlar. Resulullah o kızına, Resulullah'a damat olmak yerine amcaoğlu olduğu halde onu boşadı. Efendim bu boşamanın ardından Resulullah'a düşmanlığa devam etti ve Mekke fethine kadar sürdü bu. Mekke fethine kadar sürdü. İşte o yüzden akrabalarını görüyoruz. Bu kadar olumsuzluğa o yüzden sabrettik. Siz de sabrettiniz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akrabalarına karşı nasıl davrandı sorusunu sorarken işte bir burada takılıyoruz. Kızını boşuyor. Hakaretler ediyor. Mekke fethi ile vahiy arasında 21 yıl var efendim. 21 yıl. Bu düşmanlık. Mekke fethi esnasında sallallahu aleyhi ve sellem Abbas amcasına rica ediyor. Bunları bulun bana getirin diye. Bunlar sağa sola kaçmışlar. Onları tek tek şimdi görüyoruz. Birisi de efendim Uteybe Muattıp. Ha isim değil mi? İsim olarak da herhalde söyleyelim bir kez daha. Efendim bunların adları nedir diye. Uteybe Muattıp erkek çocukları. Dürre, Halide, Azze kız çocukları. Utbe'yi görüyoruz şu anda. Uteybe Muattıp. Bu amcaoğullarından aleyhisselam Mekke fethinde Utbe ile Muattıp'ı soruyor. Uteybe'yi niye sormuyor? Az sonra göreceğiz. Amcasına rica ediyor. Onları bulup getir bana. Müşrik bunlar. Bu kadar düşmanlık yapmışlar. Amca bunları buraya getiriyor. 21 yıl geçmiş. 21 yıllık düşmanlık. Aleyhisselam amcaoğullarını karşılarına alıyor. Dönüyor onlara. Babanız iman etmedi. Anneniz iman etmedi. Çok ileri gittiler. Haklarında Tebbet suresi indi. Ama bu süre içinde sadece ikisi geçiyor. Siz yoksunuz. Nereden geliyor görüyor musunuz? Sizi Allah'a ve Resulüne imana davet ediyorum. Bu konuda iman edecek, yanımda yer alacak, bana destek olacakların başında siz varsınız. Siz benim yakınlarımsınız. Babasından dolayı, annesinden dolayı amcaoğullarına tavır koymuyor aleyhisselam. Efendim yoruma gerek var mı? Açık ve net. Resulullah'ın bu engin şefkati, bu tatlı sesi, güzel bakışı amcaoğullarını orada eritiyor. Ve hani deriz ya bir kalbim olduğunu ilk defa anladım diye. O anda kalpler, yürekler atmaya başlıyor. İlk defa utanıyorlar. Korkudan ziyade. İlk defa mahcup oluyorlar. Biz sana o kadar kötülük yaptık. Sen bize nasıl davranıyorsun? Biz amca çocuklarıyız. Biz akrabayız. Hukukumuz var. Allahu Teala akrabayı akrabaya tavsiye etmiştir. Akrabaya iyi muameleyi bana emretmiştir. Sizi İslam'a davet ediyorum. Utbe ile Muattıp gözyaşlarıyla beraber öyle bir İslam'a girerler. Has Müslüman olurlar efendim. Ebu Leheb'in oğulları efendim. Ebu Leheb'in oğulları. Resulullah'ın duruşunu görüyor musunuz? Bazen yenge huysuz olur. Amcayı kırmayalım. Amca huysuzdur, yengeyi kırmayalım. İkisi huysuzdur. Amca ve yengenin oğlu veya kızları yani yeğenleri onları kırmayalım. Estağfurullah benim size akıl verecek pozisyonum yoktur. Hani böyle bir zaten bunu biraz da bu yüzden paylaşıyoruz. Akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz için efendim. Kaldı ki fakir bu çalışmaya başladığımda efendim bir isim vermiştim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları çerçevesinde akrabalarımız, akrabalığımız ve akrabalık ilişkilerimiz üzerine yıllara yayılan bir çalışma yapmıştım. Ve bunu sürdürüyoruz efendim. Akrabalık ilişkilerimiz. Çok zayıf düştük bu konuda. Resulullah Aleyhisselam bu iki amca oğluna bir yürekleri olduğunu, gönülleri olduğunu hatırlatıyor ve tabir yerindeyse elini gönüllerine sokarak onları kendine bağlıyor. Ve iman ediyorlar. Evet. Utbe ile Muattif iman ediyorlar. Hatta biliyorsunuz Mekke fethinden sonra bunlar Huneyn Savaşı'nda çok güçlü bir savunma sergiliyorlar. Resulullah Aleyhisselam onlar iman edince mübarek ellerini açar, "Ya Rabbi" der. "Bunları şimdiye kadar yaptıklarının dolayı bağışla" diye dua eder. Ve efendim Muattif Huneyn seferinde gözünde yaralanıyor. Resulullah'ı koruma adına. Yani gözünü çıkarmak istediğine gözünü feda ediyor. İşte iman böyle bir şey. İki kardeş Utbe ile Muattif daha sonraki yıllarda iyi birer Müslüman oldular ve Müslüman olarak Mekke'de vefat ettiler. Bunların çoluk çocuğu var. Bu ayrıntıya girmiyorum. Yani iyi birer sahabe oldular. Ancak işte sahabe olduktan sonra hayat hikayeleri hakkında fazla malumatımız yok efendim. İyi birer sahabe oldular. Efendim mesela Utbe 15 erkek 2 kız olmak üzere 17 çocuk sahibi oldu mesela. Bunlar var. Adları var hepsinin. Ben bunların notlarını almışım buraya. Hepsinin adları, isimleri var. Efendim Peygamber Aleyhisselam'a tabi olmada artık önü çekmeye başladılar. Mekke'de güzel örnek oldular. Güzel Müslüman oldular efendim. Utbe ile Muattif. Peki Utbe ne oldu? Ha, bunu ayrı göreceğiz. İki kardeşi beraber gördük. Bunu ayrı göreceğiz. Efendim Utbe, biliyorsunuz Utbe Hazreti Ruhiye ile Utbe Ümmü Gülsüm ile nişanlı nikahlı idiler. İşte Ebu Leheb ve bütün o kabilesi, işte o müşrikler bunların kızlarını boşayın diye, işte biliyorsunuz o süreci gördük. Böyle baskı kurunca bunlar kızları boşadılar. Ama Utbe bir hayvanlık yaptı efendim. Bağışlayın bu kelimeyi kullandım. En yumuşak ancak bunu buldum, bağışlayın. Hakikaten hayvanlık yaptı. Ne yaptı? Boşadım demeyle yetinmedi. Resulullah'ın evine gitti. Kapıyı tekmeyle vurarak açtı. İçeri canavar gibi girdi. Subhanallah. İçeride hanımlar, kızlar böyle bir aslan, bir kaplan, bir panter görmüş civciv gibi babalarına, annelerine sığındılar. Korkunç bir duruşu var. İçeri daldı. Efendim yetinmedi. Gitti yakaladı Ümmü Gülsüm'ü. Çekti ileri doğru. Döndü Resulullah'a. Ümmü Gülsüm'ü şöyle savurup üzerine, "Al kızının başına çal. Boşuyorum bunu." Çirkin sözler söyledi. Amca oğlu. Sonra döndü Resulullah Aleyhisselam'a. Hep anlık bunlar. Anlık yani. Bir kimse kalkıncaya kadar oldu bu iş. Yakasına yapıştı Aleyhisselam'ın. Şöyle sarstı, bağırdı, çağırdı, saydı, sövdü. Çok çirkin söyledi. Sonra da tüy diye üzerine tükürüp kapıya doğru yöneldi. Ben bunları çok zor söylüyorum. Sanıyorum siz de öfkeyle dinliyorsunuz. Bana kızmayın. Bu hain böyle yaptı. Ben ne yapayım? Allah hem sizi hem bizi bundan muhafaza etsin efendim. Çok korkunç bir şey. Ya dedim ya, bunlar anlık yani. Evde kimse yok muydu ya, niye kimse ayağa kalkmadı falan demeyin. Çünkü anlık bir şey. Bir anda her şey, saniyelik bir şey oluyor işte. Ama Utbe daha evden çıkmadan Aleyhisselam ellerini kaldırdı. "Ya Rabbi" dedi. "Bu haine köpeklerinden bir köpeği musallat et." Resulullah bu beddua ifadesini kullanmak durumunda kaldı. Utbe bu sözü duydu. Çok cesur bir adamdı. Sözü duyar duymaz yüreğine bir korku düştü. Oracığa yığılmamak için kendini zor dışarı attı. Evine zor gitti. Hane halkı baktılar, Utbe'de renk menk yok. "Hain baba, hain anne döndü, ne oldu sana?" Anlattı böyle böyle. Eyvah dedi. O yalan söylemez. Onun dediği hep olur. Olmuştur. Ebu Leheb bütün mal varlığını ortaya koyup oğlu için korumalar tuttu. Şimdi bir an durdum, fark ettiniz. Ben de o anda zihnim oraya gitti. Aklınıza acaba şu geldi mi diye. Yani Ebu Leheb ölmüştü falan. Doğrudur. Bu Ebu Leheb'in hayatını gördük. Oğulların hayatını kısmen görüyoruz. Bu ölümden önce, yani bu o sahnenin yaşandığı ana döndük geriye. Kıymetli dinleyenlerim. O yüzden karıştırmayalım. Ve gerçekten de Uteybe korkuyla yaşamaya başladı. Sonuçta tüccar, seferlere gitmek gelmek zorunda. Şam seferi esnasında o kervanın yanına bir aslan gelir. Köpek, biliyorsunuz köpek gelirden aslan. Aslan gelir. O kadar millet var. Aslan uzaktan gözlerini Uteybe'ye diker. Uteybe ile aslan göz göze. Uteybe'nin yüreği yerinden oynar. Bu aslan beni parçalayacak der. Ya deler, nasıl olur koca kervan bu kadar korumalar. Muhammed aleyhisselam yalan söylemez. Köpeklerden bir köpek buna musallat et dedi. Bu aslan beni parçalayacak. O kadar korumalar olmasına rağmen aslan aslanlığını yapacak. Allah verince görevi, kimsenin gücü yetmez buna. Onca tedbire rağmen fırlayacak ve gelip kafasından tutacak Uteybe'yi, parça parça edecek. Elinden alamayacaklar. Hainin sonu böyle olacak. Efendim, Uteybe. Efendim, muhatabı gördük diğeriyle beraber. Anas Uteybe'de efendim böyle bir hainlik olduğundan bunun çoluğu çocuğuyla ilişkin malumatlarda artık bir kıymet ifade etmiyor. Siz de görüyorsunuz. Gerçekten çok feci bir ölümle öldü. Muhatip Utbe ile beraber efendim İslam'a gidiyor. Bunun da 10 erkek bir kız 11 çocuğu oluyor. Bunların hepsi böyle İslam'da güzel bir yer ediniyorlar. Gayretli, çalışkan oluyorlar. Ebu Leheb'in kızı Dürre. Bu kıza bu bölümde sıra gelmeyecek diye çok üzülüyordum. Efendim elhamdülillah sıra geldi. Efendim Dürre önce Mekke'de Nevfel bin Haris ile evlenmişti. Ondan bazı oğulları, bazı kızları oldu. Daha sonra Haris bin Amr ile evleniyor. Ondan da yine çocukları oluyor. Daha sonra efendim kendisine İslam nasip olacak. Medine'ye muhacir olarak gidecek. Meşhur, yakışıklı, güzel sahabelerimizden Resulullah'ın da çok sevdiği Dıhye bin Halifel Kelbi ile evlenecek efendim. Ve toplam 6 çocuk sahibi olacak. Şöyle bir kez daha iyice anlayalım diye söyleyeyim. Resulullah'ın amcasının kızlarından biri olan Dürre, kocası Nevfel bin Haris'in Bedir'de müşrik saflarında çarpışıp ve müşrik olarak ölmesinden sonra. Şimdi ayrıntıya girdik. Yani bunlar nasıl oldu diye. Yani Bedir'e kadar müşrik, bu da müşrik. Bu ölünce Dürre İslam'a giriyor. Yalnız Dürre çok yumuşak bir hanım. Resulullah'a çok sevgisi var. Babasının ve annesinin yatakını onaylamıyor. Ama sesini çıkaramıyor. Zayıf düşüyor Dürre hanım. Kocası da biraz hain. O da Bedir'de geberince, tabir yerindeyse, hürriyetine kavuşuyor diyelim. İslam'a giriyor ve Medine'ye muhacir olarak gidiyor. İşte orada söyledik işte, yani evlendiğini falan. Dürre efendim Medine'de muhacir olarak Medine'ye gidince ilk günler bazıları ona iyi gözle bakmıyorlar. Çünkü Tebbet yeda Ebi Leheb diyen adamın kızı diye bakıyor bazıları ve öyle konuşuyorlar bunun hakkında. Bu çok üzülüyor. Ve Resulullah'a gidiyor. Durumunu anlatıyor. Ben de diyor namazda Tebbet suresi okuyorum. Babam hakkında indi. Annem hakkında indi. Allah bana iman nasip etti. Allah şahit ki ben o zaman da sana karşı muhabbetim vardı. Ama aile baskısı, koca baskısı altındaydım. Şimdi geldim buraya, muhacir olarak, Müslüman olarak geldim buraya. ve Ebu Leheb'in kızı diye, Ummu Cemil'in kızı diye Tebbet suresinden dolayı bana şöyle şöyle konuşuluyor deyince aleyhisselam halkı toplattı. Ey insanlar, sizin nesebiniz var da benim nesebim yok mu? Dürre benim amcamın kızıdır. Onun hakkında hiç kimseye hayırdan başka bir şey söylemez. Haberiniz olsun ki, kim benim soyumdan gelenleri ve akrabalarımı incitirse, beni incitmiş olur. Kim beni incitirse, Allah'ı incitmiş olur. Diriler, ölen yakınları yüzünden rahatsız edilmezler, edilmemeliler. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi böyle uyarıyor. Diriler, ölüler yüzünden rahatsız edilmemeliler diyor. Ve bu uyarıyla beraber Peygamberimiz aleyhisselamın bu amca kızına artık o gözle bakılmayacak. Diğer kızlar Azze ile Halide hakkında pek fazla rivayetler yok kaynaklarımızda. Bunlar da efendim işte ileriki zamanlarda İslam'a girecekler. Güzel Müslüman olacaklar diye geçiyor. Girmişler, olmuşlar daha doğrusu diye geçiyor efendim. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından, amcalarından biri olan Ebu Leheb'i görmüş olduk. Aile efadını görmüş olduk. Resulullah'ın çektiği sıkıntıyı görmüş olduk. Amca çocukları hakkında da kısmi bilgi vererek nasıl bir hareket, tarz, yöntem belirlememiz gerektiği noktasında bir ufuk açılmış oldu. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hakkıyla anlamayı ve onun yolunda onun bize razı olacağı şekilde yürümeyi cümleye nasip eylesin diyor. Bugünkü programımızda buradan noktalarken bir diğer programda bir diğer amcayla buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.